Ayrım 27.
Sayfa 318. Freud kendisini izleyen bir sürü adamın meslek sahibi olmasını sağlayan ve masalarına ekmek taşımaya yarayan o pek kazançlı klitoris-vajina çatışması yüzünden nedenli övülse azdır. Dipnot: vajinal orgazmın tarihçesi konusunda Daniel Brown'un Female Orgasm and Sexual Inadequacy adlı kitabına bakınız. Freud'un kendisi temel kadın organının vajina değil klitoris olduğunu düşünmüştür. Ancak aynı güven içinde kadının normal ve olgun cinselliğe sadece vajina kanalıyla ve klitorisi bir yana itmekle ulaşacağını da iddia eder. Dipnot: Freud, Three Contributions to the Theory of Sex, The Transformations of Puberty. Çoğu kadının cinsel işlevi klitoris uyarılmasına saplandıkları için eksik kalır. On the Sexual Theories of Children. Freud'un klitorisi zamanla küçülmüş penis olarak görmesi sadece yanlış değil, gerçeğe tamamen aykırıdır. Son yıllarda yapılan embriyolojik araştırmalar göstermiştir ki, kadın insan soyunun temel tipidir. Yani bütün embriyonlar kız olarak oluşmaya başlar. Sonra içlerinden bir kısmında kromozom yapısındaki androjen etkisiyle penis oluşur ve erkek çocuk olurlar. İşte Freud'un çıkmazı buradadır. Kadının görevi cinselliğini klitoristen vajinaya aktarmaktır. Bu Freud'un gözlemine göre pek çok kadında atlatılamayan zor bir aşama dönemidir. Bunu başarmış olanlarda bile bu aşamayı yapmak gençliklerinin öylesine büyük bölümünü almıştır ki akıllarında bir saplantı meydana getirmiştir. Böylelikle de Freud kadının akıl yönünden geri durumunu en sonunda biyolojik temele oturtmuş olur. Freud'un hadımlığın farkına varılması ve penis özlemine düşülmesiyle sona erer ve erkekle ilk cinsel ilişkiye kadar hiçbir zaman uygulanmaz diye iddia ettiği klitoral mastürbasyon dönemiyle, karşı cinsten birisiyle ilk ilişki anına kadar geçen süre, demek oluyor ki tamamen bir cinsel kapanma süresidir ve böylelikle de kadının gençliğinin büyük bölümü böylesi bir tutukluluk içinde geçer. Bu görüş ataerkil düzenin pek işine gelen el değmemiş ve kendi kendine bile cinselliği olmayan bakire kavramına uygun düşer. Freud zaman zaman genel ahlak görüşlerinin zararlı etkileri üzerinde durmuşsa da hiçbir zaman ataerkil aile yapısını incelememiş, arada bir üzücü ama her zaman çekici olan el değmemiş genç kızlığın korunması zorunluluğunu hiç konu edinmemiştir. Dipnot: Civilized Sexual Morality ve daha başka kitaplarda. Freud bu yazısında aşırı kısıtlamanın yani bekareti korumak için gerekli olan ötesindeki kısıtlamanın olmalı, yeni evli kadınlarda soğukluk ya da vajinal donukluk yaratabileceğini belirtiyor. Bu durumdaki kadınlara övüdüyse evlenmeden önce cinsel ilişkide bulunmak değil, ikinci kez evlenmektir. Kadının cinsel doyum konusundaki pasifliğinin bayraktarlığını yapan Freud, oldukça soğuk ya da narsisist kadınlığın güzelliğinden de dem vurmaktan çekinmez. Freud'u asıl ilgilendiren erkeğin isteği ve davranışıdır. İnsan bu noktada Wilhelm Reich'in 19. yüzyılla ilgili bir öyküsünü anımsamadan edemiyor. Damat hevesli karısına çıkışmış, hanımlar kıpırdanmazlar diye. Freudçu görüşe göre kadının gelişimini engelleyen üç etmen vardır. Bir alandan ötekine geçiş, klitoral dönemden vajinal döneme, ilk cinsel nesnenin anne yerine ikinci cinsel nesneyi baba koymak ve kaçınılmaz penis özentisi. Kadın patolojik gerilemeye, klitoral uyarılma eğilimine düşse bile önünde bu kadar engel varken bu durumuna şaşmamak gerekir. Erkeğin annesine olan sevgisini bir başka kadına dönüştürmesi ise mutlu ve düzenli bir gelişim olarak görülür. Kadının içinde yaşadığı erkekler dünyasına uyamaması konusunda Freud'un yanıtı hazırdır. Bu durumdaki kadın gelişiminin bir noktasındaki engeli kaçırmıştır. Bütün karşı çıkışları kendi doğal yapısına ve kişiliğine karşı çıkmak, erkeklik kompleksine düşmek, erkekliği protesto etmek, penis özentisi ya da olgunlaşmamak olarak yorumlanır. Kadınlarda cinsel, daha doğrusu üretici ve anaç olmayan etkinlik, penis özentisi ya da erkeklik protestosu duygusunun bir kanıtı olduğuna göre ve kadın yapısı ancak erkekliğin bir yana itilmesinden sonra olgunlaştığına göre, erkekse eyleme girişmek, düşünsel çatışmalara girişmek, kalkışmak, yakışıksız davranışlardır, hatta sinirceli, tutarsızlık belirtileridir. Freud'un niyeti sadece kadının yaşamını cinsel üretkenlikle sınırlamak değil, aynı zamanda bizleri de kadının yeteneksizliği yüzünden düşük kültürel düzeyde kaldığına inandırmaktır. Bu nedenle kadınların yeteneksizliklerini erkeklik protestosundan daha somut olarak kanıtlamak gerekir. Freud, kadınlar insan soyunu sürdürmek gibi büyük bir sorumluluğun altında oldukları için mi daha yüksek şeyler için geriye enerjileri kalmaz sorusu üzerinde durmuştur. Bu sorunun ortaya atılması da kadını ana olarak selamlayıp salt biyolojik bir yaşantıya bağlamakla tutucu bir niteliği belirler. Freud bu sorunun yanıtını da organik yapıda aramak gerekliliği şeklinde sonuca bağlamıştır. Kadınların uygarlığa pek az katkıları olmuştur. Bundan çıkarılan sonuç kadınların böylesi bir katkıda bulunacak yetenekte olmadıklarıdır. Çünkü uygarlık yücelme yoluyla gerçekleştirilir. Oysa kadınlar insan soyunun gerçek koruyucuları olarak yücelme gücüne çok kısıtlı oranda sahiptirler. Dipnot, Civilized Sexual Morality, sayfa 78. İnsan soyunun koruyucularının cinsel içgüdülerini yüceltme yeteneğinden yoksun oldukları safsatası, Freud'un kadınların cinsel içgüdüleri çok azdır teziyle çelişiyor. Freud'un kadınlara öğüdü, gereksinmelerini analık yoluyla karşılamalarıdır. Freud'un vurgulayarak belirttiğine göre kadının erkekte olduğu gibi hadımlık korkusu ile Oedipus kompleksini gizlemek ya da aşmak zorunluluğu yoktur. Kadın bu korkuyu bir kez yaşadığı için yeniden endişeye düşecek bir duruma girmez ve bu nedenle de yeterli bir süper ego geliştiremez. Erkek yücelme ve penise sahip olmanın sonucunda meydana çıkan hadımlık korkusuna ve penisi yitirme endişesine dayanan güçlü bir süper ego geliştirme yoluyla uygarlığa katkıda bulunur. Dipnot, Femininity ve Female Sexuality. Süper egonun oluşumu kusurludur. Kültürel öneminin kaynağı olan güce ve bağımsızlığa erişemez. Ortalama kadın karakterinin bu yanının etkilerini işaret ettiğimiz zaman feministler bize kızıyor. Her devrin eleştirmenleri tarafından kadınlar aleyhinde gösterilen karakter özellikleri, feministlerin yatsımalarına karşın yine de süper egonun yetersizliğine bağlıdır. Kadın hiçbir zaman penis sahibi olmadı ve penisi yitirme korkusuna düşmediği için süper egosu gelişmez. Freud, kadının ahlak duygusunun adalet kavramının daha az oluşunu, yaşamın gerekliliklerine daha kolay ayak uydurabilmesini, yargılarında daha duyarlı hareket etmesini ve yüksek kültüre hiçbir katkıda bulunmamasını, işte süper egosunun erkeğe oranla az gelişmiş olmasına bağlar. Burada da kadının aşağılık duygusu, üstelik bu kez çocukluktaki gibi düşsel değil, gerçek aşağılık duygusu, penisten yoksun olmasının bir sonucudur. İnsan penisi olursa anlayışlı olabilir, kolayca her şeyi kavrar ve insanlığın gelişimine, sanata, uygarlığa katkıda bulunabilir. Freud'un bu kanıtlarına göre penisin üstünlüğüne inanan kızlar normaldirler ve doğru hareket etmektedirler. Denildiğine göre uygarlığa ancak yücelme ya da Freud'un deyimiyle içgüdülerden vazgeçme yoluyla ulaşılabilir. Bu ise kadının gerek ruhsal gelişimi ve gerekse penisten yoksun olan fizyolojik yapısı yüzünden başaramayacağı bir şeydir. Freud'un bu konudaki önermelerinden birisi mantık yönünden son derece eğlendirici niteliktedir. Freud insanların ateşi nasıl bulduklarından söz ederken bunun içgüdülerden vazgeçmek, yücelmek sonunda ulaşılan, yani ateşin üzerine işeyerek ateşi söndürmek içgüdüsünden vazgeçmek sonunda gerçekleştirilen bir buluş olduğunu söylüyor. Freud'un bu görüşünde kadının ateşi bulamayacağı açıkça bellidir. Çünkü kadın ateşin üzerine işeyerek söndürmek gibi bir içgüdüye sahip olamaz. Uzun mesafeden işeyecek yeterli organdan yoksundur. İşte kadının anatomik yönden kültüre katkıda bulunacak yetenekli olmayışın uç noktadaki açıklaması. Freud, kadının insan soyunu sürdürmek gibi biyolojik ödevi dolayısıyla aklının fazla çalışmadığını ileri sürerken, daha da ileri giderek doğal ve ruh bilimsel yetersizliklerinin yanı sıra kadının yaşam ve aile içindeki Freud ataerkil ailenin oluşumunu ilkellikten uygarlığa başarılı bir geçiş olarak görür, yerini belirleyen işlevi yani cinsel rolünün kadını sadece yeteneksiz bırakmakla kalmayıp onu yüksek kültüre ve zekaya düşman ettiğini de iddia ediyor. Kadın, ailenin ve cinsel yaşamın simgesidir. Uygarlık alanındaki çalışmalar gün günden erkek dışı durumuna gelmiştir. Bu işler erkeğe her gün biraz daha zor görevler yüklemekte, kadınların kolaylıkla başaramayacağı biçimde içgüdülerinin yüceltilmesini zorunlu kılmaktadır. Erkeğin sınırsız düşünsel enerjisi olmadığı için yüklendiği görevleri yerine getirebilmesi, libidosunu en iyi biçimde dağıtmasına bağlıdır. Kültürel amaçlar için kullandığı enerjiyi büyük ölçüde kadından ve cinsel yaşantıdan kısmak durumundadır. Erkeklerle sürekli iş beraberliği içinde olması ve bu beraberliğe bağımlı bulunması, erkeğin kocalık ve babalık ödevlerini yerine getirmesini daha da engeller. Böylece kadın kültürün zorlamaları yüzünden, yani erkeğinin kültüre hizmet etmesi yüzünden ikinci plana düşer ve kültüre karşı bir tavır alır. Freud, Civilizations and Its Discontents adlı kitabındaki mantık yapısıyla toplumsal itiler açısından erkekten aşağı durumda olan, yaşamına doğal yapısı gereği eksen edilmek zorunda olduğu sevgilisine ve ailesine bencillikle sarılan kadının tutucu etkilerinden dem vurur. Erkek zamanını ve libidosunu uygar amaçlara ayırır, kadın ise uygarlığı giderek kendine rakip olarak görmeye başlar. Bastırması gerekli cinsel içgüdülerinin azlığına karşın yücelme ve içgüdülerden vazgeçme yeteneği de en düşük orandadır. Uygarlık insanları her gün biraz daha yücelmeye zorladığına ve kadın da bunu başarma yeteneğinde olmadığına göre kadın doğal yapısı itibarıyla uygar yaşama uygun değildir ve ilerlemek, hatta toplum yaşamı içinde yaşantısını sürdürebilmek ona zor gelir. Kadını değişmez biçimde ilkel bir yaratık olarak görme eğilimi özellikle yüzyılımızda çok revaçlıdır. Freud'un yorumlarından hareketle de kadını bir yabanıl, her türlü toplumsal gelişime bir köstek, gelişmemiş bir ilkel klan kadını olarak görmek olasıdır. Freud 30 yaşlarında bir hastasının ruhsal sağaltından sonra yaratıcı bir kişilik kazandığından söz ederken, aynı yaştaki kadınların bu duruma ulaşmalarının olanaksız olduğunu, çünkü karakterlerinin yapılarının kısıtlılığı yüzünden çok önceden biçimlenmiş bulunduğunu da belirtir. Bir kadın başka yönleriyle de insan olabilirse de, Freud kadınların yapısının öncelikle cinsel işlevleriyle belirlendiğini ve bu etkinin çok kapsamlı olduğunu ısrarla öne sürer. Kadın denilince bu etki öylesine kapsamlı oluyor ki kadını genel olarak insan altı, infrahuman denilebilecek ayrı bir sınıfa sokuyor. İşte anatomi yazgıdır formülü böylesine bir kısıtlama gücüne sahiptir. Freud bir başka çağda yaşamış olsaydı ataerkil bir yetişme biçimi içinde eğitildiği göz önüne alınarak bu tutumu hoş görülebilirdi. Oysa Freud'un en önemli yapıtları 20. yüzyılın ilk 30 yılında yani cinsel devrimin en yaygın ve güçlü olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Freud'un erkekleri tutan bir açıdan işe ele almaması için gerekli tarihsel bilgi ve belgeler elinin altındaydı. Freud, feminist eleştirilere karşı söyleyecek hiçbir şey bulamamıştır ve o yıllarda bu tür eleştirilerle de sık sık karşılaşmıştır. Yanıt verdiği zamanlarda da tutarlı olmamış, kadınlardan bir kısmının da erkek niteliklerine sahip olabileceğini, ancak bu takdirde de yanlış yöntemlere düşebileceklerini ileri sürmüştür. Garip bir benzerlikle bütün ayırıcı görüşler aynı noktada toplanmakta ve bir köylü, bir zenci ya da bir yerli içinde aynı şeyler düşünülmektedir. Bu da azınlık grupları için güçlülerin düşüncelerinin hiç değişmediği kuralını kanıtlar. Freud eleştiriler karşısında hep kaçamak yapmış, dolambaçlı sözlerle durumu idare etmeye çalışmış, kendisinin ön yargılı olduğunu söyleyenlere nesnellik istedikleri için erkeksi tavırlı diyerek yanıt vermeye kalkışmıştır. Görünüşe göre Freud, nesnelliğin ancak erkeklerde olabilecek bir nitelik olduğunu düşünmekten öte bir yeteneğe sahip değildir. Freud sadece kendisine karşı olanların yanlış kanıda olduğuna inanmakla kalmamış, üstelik ortaya attığı gelişmemiş kadın süper egosu kuramının onların yanlış kanıda olduklarını kanıtladığını da ileri sürmüştür. Ruh çözümlemenin cinsel politika üzerindeki etki alanı belirlenmiştir. Freud'dan sonraki kuşaklar da bu yolu izleyeceklerdir. Bu ekolün penis özentisinden daha etkin buluşu, kadınlık ve erkeklik tavırlarını kadın ve erkek fizyolojisiyle özdeş kılmalarıdır. Kadın yapısına pasiflik, düşük libido, mazoşizm, narsisizm, gelişmemiş süperego gibi kılıflar geçirerek uzun çağlar boyunca kadının doğal yapısı itibariyle üstün olamadığını, erkeğin ise üstün olduğunu sözüm ona bilimsel olarak açıklamışlardır. Kadın doğal yapısı gereği aşağı durumda olduğu için erkeğe köle olmayı seve seve kabul edecektir ve bu baskıya da layıktır. Çünkü aptal, kibirli insan sınıfına girse bile ancak barbar denilebilecek bir yaratıktır. Bu görüş bilimsel bir niteliğe büründüğü anda karşı devrimin hiç aksaksız yürümesine şaşmamak gerek. Cinsiyet de tıpkı ırk gibi kişinin değiştiremeyeceği bir şey. Bir kadının kendi cinsleri arasından sıyrılmak, egemen grubun üstünlüklerine ve erdemlerine sahip olmayı istemek gibi bir duruma gelmesi, onun oldukça üstün bir kişi olduğunu gösterir. Ama kişinin içine doğduğu kastın çemberinden kurtulmasını ummak boşunadır. Tamamen yeteneksiz olanların bu çemberi kırmayı istemesi yıpratıcı olmaktan öteye geçmez. Üstelik ruh çözümlemesi de pasifliğin ve mazoşizmin doygunluk getireceğini ve kadının yaşamındaki tek anlamın üretmek olduğunu belirtmektedir. Böylece ruh çözümlemesi sadece devrimi yıpratmak ve geriletmekle kalmamış, aynı zamanda bu yüzden çalışma alanı bulmuş, para sağlamış, kendini satmasını bilmiş ve iyi bir tezgahtarlık yapmıştır. Freud'dan sonraki bazı düşünürler. Genel olarak Freudçu ruh bilim değişmez bir insan yapısını temel ve evrensel insan ruh bilimini kabul edip inceler. Oidipus kompleksi ataerkil toplumlarda olduğu kadar anaerkil ya da komünel toplumlarda da geçerli olacaktır. Penis özentisi ise erkeğe üstünlük tanınan toplumlarda olduğu ölçüde cinsel eşitliğin var olduğu toplumlarda da sürecektir, bu ruh bilime göre. Bu ruh bilim kişilikleri, bireysel seçimlerin ya da toplumsal koşulların sonucu olarak veya bu iki koşulun karşılıklı etkilerine bağlı olarak değil, ana babanın davranışına bağımlı ve doğal yapı temeline oturmuş çocukluk döneminin bir ürünü olarak görür. Son olarak da bu ruh bilim kendi temeli diye iddia ettiği ruh bilimsel bulguları yanlış yorumlaması yüzünden cinsel davranışların biyolojinin, erkeğin aktif kadının pasif oluşu gibi ve genetiğin, sperm ve yumurtanın aktifliği ve pasifliği işlevi olduğunu ileri sürer. Bütün bunlardan sonra da Freudçu ruh bilim, cinsel davranış, rol ve tavrın değişmez nitelikleri olduğunu, kültürün anatomiye dayandığını ve bu nedenle de değişmez bir yazgıyı belirlediğini iddia eder. Bu görüş açısı sadece Freud'dan sonraki ruh çözümcüleri etkilemekle kalmayıp öteki toplumsal bilimleri de etki alanına aldığından Freud'u izleyen düşünürlerin çoğu toplumsal etmenleri dikkate almaya başladılar. Karen Horney ve Clara Thompson gibi bazıları cinsiyetlerin toplumsal koşullarını ve yerlerini göz önüne alarak Freudçu kuramı belirli bir revizyondan geçirmek istediler. Ancak kuramsal yöntemin temel çizgisi kesinlikle belirlenmişti. Bazı düşünürler Freud'un kadın konusundaki görüşleri üzerinde ayrı fikirlere vardılarsa da geri kalanlar Freud'un düşüncesini olduğu gibi benimsediler ve hatta daha da ileri götürdüler. Her iki durumda da sonucu reaksiyoner olan bir hareket başlamış oldu. Çünkü Freud'un fikrinde olmayanlar bile belirli bir uyumu sağlayacak revizyonist görüşten ileri geçemediler. Freudçu kuramın revizyonundan yana olanların başında Marie Bonaparte ile Helen Deutsch gelir. Bonaparte kadının öz mazoşizmi konulu bir yazısında Freud'un cinsel ilişki konusundaki görüşünü belirli bir mantık düzeyine oturtmaya çalışır. İster bitkisel ister hayvansal olsun bütün canlı yaratıklarda dişi hücrenin yani görevi erkek hücreyi beklemek, spermlerin gelip kendi içine girmesini beklemek olan yumurtanın belirgin özelliği pasifliktir. Ne var ki spermin dişi hücrenin içine girmesi yumurta dokusunun parçalanmasını gerektirir ki bu da canlı bir dokunun yok olmasına yani sonucun yaşam kadar ölüm demek olmasına yol açabilir. Demek oluyor ki dişi hücre bir çeşit yaralanma ile olgunlaşır. Bu yüzden de dişi hücre öz yapısı itibariyle mazoşisttir. Cinselliği böylesine bir saldırganlık düzeninde gören görüşe koşut olarak erkek çocuğun belirli bir yırtıcılığı olduğu kabul edilir. Ufak erkek çocukların özlemi annelerinin içine anüs, bağırsak yoluyla girmek hatta onları kanatmaktır. 2, 3 ya da 4 yaşındaki bir erkek çocuk ufaklığına karşın ya da salt bu nedenle potansiyel bir karın deşen Jack görünümündedir. Erkek çocuğa böylesi bir saldırganlık tanınırken, kız çocukların da klitorisleri ölçüsünde yani salt boyutları yüzünden saldırganlığını engelleyen fallusları ölçüsünde kendi varlıklarını kanıtladıkları görüşü ileri sürülür. Hiç kuşkusuz temel yapı olarak kadının saldırganlığı tıpkı libidosu gibi erkeğinkinden daha azdır. Erkek çocukların yapılarından gelen saldırganlıkları giderek erkeğin üstünlüğünü belirleyen etmenlerden biri olur. Erkek pasif tavra karşı protestoda bulunmak zorunda olduğu halde kadın hem pasifliği hem mazoşizmi kabullenmek zorundadır. Çünkü bunlar erkeğe biyolojik yapısını zorladığı durumlar değil. Oysa kadına biyolojik yapısını zorlamasıyla kabul ettirilen niteliklerdir. Bu nedenle de kadının yaşamı ister istemez tatsızdır. Mazoşizmin bütün türleri oluşumları nedeniyle az ya da çok kadıncıl kökene bağlıdır. Çocuğun cinsel gelişimindeki ağız döneminde babası tarafından yenilip yutulmak, sadistlik anal döneminde babası tarafından dövülmek, kırbaçlanmak ve fallik dönemde hadım edilmek tutkusundan başlayarak yetişkin kadınlık dönemindeki yırtılmak, içine geçilmek özlemine uzanan duygunun etkileri giderek mazoşizmi belirler. Yazılarından nedenli ön yargılara saplandığı anlaşılan Bayan Bonaparte, kadın mazoşizmi konusunda da kesin sonuçlara ulaşmış görünüyor. Freud'un bir çocuk dövülüyor yazısına değinerek ya da bir kadın ibaresine ekliyor ve bunun sağlıklı bir ilişki olduğunu ileri sürüyor. Bence yetişkin kadınların cinsel ilişkideki vajinal duyarlılıkları büyük ölçüde ve hemen hemen bilinçaltı bir itiyle çocukluktaki dövülme mazoşizmine dayanır. Gerçekten de cinsel ilişki sırasında kadın erkeğin penisiyle bir çeşit dövülür. Penisin vuruşlarını benimser ve çoğunlukla da bunların sertliğinden hoşlanır. Bu duyarlılık penisin vuruşlarına karşı derin bir vajinal duyarlılıktır. Yetişkinlerin cinselliğini dayak yeme duygusuna bağlayan bu görüşe karşı çıkacak kadınlara da bir yanıtı var ruh çözümcünün. Erkeğin kaba, zorlu cilvelerine karşı koyan kadınlar, erkeklik protestosuna saplanmış ya da güçlü bir çifte cinselliği olan kadınlardır. Bu tip kadınların klitorisle doyuma varma alışkanlığında olmaları çok olasıdır. Bir kadının mazoşizmine, pasifliğine ve kadınlığına dirençle karşı koyması, karşı koyduğu niteliklerin yapısında ağır basan çifte cinsellik yüzünden kesinlikle belirlenmiş olduğunu gösterir. Çifte cinselliği güçlü de olsa kadın yine de kendi cinsine özgü kadıncıl mazoşizmi büyük ruhsal çatışmalara saplanmaksızın kabul edecektir. Cinsel ilişki sırasında penisin klitorise değmemesi gerektiği de ısrarla belirtilmiştir. Çünkü penisin klitorise sürtünmesi kadındaki olgunluğa yaraşmayacak, acı duyma karşısında gerçek kadıncıl davranışa yaraşmayacak uyarmalara götürebilir. Pasiflik, narsisizm ve mazoşizm konularındaki Freudçu görüşle Victorian devrin ideal kadın görüşü birbirine büyük benzerlik gösterir. Her iki görüşte kadının boyun eğmesini, acıya katlanmasını öngörür. Ancak ruh çözümlemesi yapılan kadınlar ötekilerden fazla olarak bunu isteklerini zorlamaksızın yapmak durumunda olduklarını öğrenirler. Bildiğimiz gibi yaşamdakine koşut olarak cinsel ilişkide erkek etkendir. Kadın ise pasiftir, edilgendir, kendini vermekle bir başkasının pasif aracı olmak duygusunda, onun altında uzatılıp yatırılmış olmak duygusunda, erkeğin tutkusu önünde rüzgara kapılmış yaprak örneği sürüklenmekle anlatılmaz bir coşku vardır. Helena Deutsch, ününü mazoşizm konusundaki araştırmaları ve genellikle gerçek kadını anlatan yapıtlar olarak kabul edilen iki kitabıyla yapmıştır. Ruh çözümlemenin ışığında cinsel ilişki kadın için muhteşem, dramatik ve katartik bir anlam taşır. Ancak bu ilişkinin salt kadıncıl bir biçimde yürütülmesine bağlıdır. Bu erotik oyuna ya da cinsel eşitliğe dönüştürülürse bu anlam gerçekleşmez. Eşitlik ve coşku kavramlarına hiç değinmemeye özen gösteren cinsel politika karşı devrim döneminde yatakta başlamış ve kadının yataktaki bağımlılığını belirledikten sonra bunu yaşamın öteki alanlarına da uygulamıştır. 1947 yılında Farnham adındaki New Yorklu bir ruh hekimiyle Lundberg adında bir toplum bilimci, Modern Kadın, Yitik Cins kitabıyla Freudçu kurama yaygınlık kazandırdılar. Bu kitap karşı devrimci tutumu kesinlikle belirlediği ve gerek kamuoyunda gerekse akademik çevrelerde evlilik ve aile, yaşama ayak uydurma gibi konularda büyük ölçüde etki yaptığı için hak ettiğinden daha çok üzerinde durmamız gerekiyor. Bu kitap tarihi ruh çözümcü açıdan ele alır, orta çağı sağlık yönünden bir altın çağ olarak görür, dünyadaki tüm kötülüklerin endüstri devrimi ve Kopernik yüzünden oluştuğunu iddia eder. Feminizmi nihilizmle, anarşizmle, Yahudi düşmanlığıyla, komünizmle ve ırkçılıkla karıştırıp hepsinin kin ve şiddeti geliştirdiğini iddia eden kitap her türlü devrimci eyleme cephe alır ve nazizmle Ku Klux Klan'ın tutumlarından yana görünür. Kitabın özellikle saldırdığı konu da cinsel devrimdir. Cinsel devrimin kadını yitik bir cins durumuna getirdiğini ve günümüzdeki mutsuzluğun, bunalımların bir uydu gibi bu yitik cinsin çevresinde döndüğünü ileri sürer. Kadınların mutsuz ve lanetlilerin eylemlerine de katıldıklarını ifade eden kitap, özellikle nazizme benzer bir nefret temeline dayanan kadınlar hareketine karşı çıkar. Kaygısızca bazı kişilerin yapılarını sinirceye de bağlar. Örneğin Marx, siyasal otoriteye karşı bilinçaltı bir nefretin pençesindedir. Mill, pasif kadıncıl bir adamdır ve babasına olan nefreti onu böylesi bir duruma sürüklemiştir. Asıl düşman da yazarların çılgınlık diye adlandırdıkları cinsel devrime önayak olan Mary Wollstonecraft'tır. Wollstonecraft sadece ruh bilimsel bir klinik olay olmaktan ve Fransız devriminin alevleriyle ilişki kurma suçundan öte, nüfusu azaltan, boşanmaları, kürtajları çoğaltan ve dünyayı bir deliler evine döndüren çılgınlığa, yani cinsel devrime yol gösterdiği için bağışlanmayacak ölçüde suçludur. Feminizmi bir kötülük olarak nitelemek de yetmiyor. Bunu bir hastalık, bir patoloji, bir karmaşa, kitlesel bir saplantı ve yuvanın düşmanı olarak da belirlemek gereği duyuluyor. Bağlayıcı, koruyucu, birleştirici yuva dağıtılmış ve kadınlar ortalığa saçılmıştır. Yazarlar bir yüzyıl önceki kadının durumu üzerine eğilmekte ve bütün suçu endüstri devrimine yüklemektedirler. Kadın eskiden kendisine tanınan hak ve ayrıcalıkların peşindedir diyerek de bir açıdan onu haklı görmektedirler.